İyi akşamlar değerli Medyaskop izleyicileri. Karlar altında diye niteleyebileceğimiz bir İstanbul pazar gününden Havada Suda programımızın 43. bölümüyle karşınızdayız. Ben ve sevgili dostum Yörük Işık adet olduğu üzere haftanın önemli olaylarını, özellikle de gerilim noktalarını birlikte ele alacağız. Ama her zaman olduğu gibi Boğaz'dan geçen gemiler ya da haftanın gemileriyle başlayalım. Bu hafta Boğaz'dan neler geçti, gözümüze neler çarptı?
Rusların Akdeniz'de ve başka esasında birçok denizde, ta Japon denizinde, Baltık'ta vesaire böyle aynı anda düzenledikleri tatbikatlar var. Onlara bağlı olaraktan, genelde de aynı zamanda Suriye'deki operasyona da bağlı olaraktan geçen gemiler vardı. Aynı zamanda da Twitter üzerinde birkaç ilginç resim vardı. Bak burada bunları Amerikan Dona 6. Filonun tweetinde identify edilmemişlerdi, belirtilmemişlerdi. Bütün gemiler arada TCG Göksu'da var.
Evet.
Akdeniz'de aynı anda hani bir Pasex ve aynı zamanda da bir de foto herhalde Fotoex gibi şeklinde
Foto, evet. Foto, evet.
fotoğraf o şeyi olaraktan. Çok güzel gözüküyorlar. Bundan sonraki resimler şimdi böyle hızla geçelim Meryem ondan sonra.
Ama
Çünkü çok
burada
resim var.
göksu yok galiba. Ha, evet. Ha, ikinci
Var.
sırada burada gördüm
Evet.
Nizam'da.
Bir
Tamam.
sonrakinde
Evet.
daha net gözüküyor.
Evet.
Burada zannedersem benim ekran küçük olduğu için üçüncü veya
Gördüm,
dördüncü
evet.
gemi olarak gözüküyor. Bu daimi gruptan, ikinci NATO daimi grubunun
Deniz görev grubu,
deniz
evet.
grubu, deniz görev grubundan. Burada da Alman gemisiyle beraber olarak görüyoruz. Göksu var gene. Sonra Alman gemisini de Aksaz'a girerken görüyoruz. Bir sonraki tweette. Burada hep bunlar hepsi Napoli'deki komutadan, NATO'nun Twitter hesabından. Sonra şimdi bizim Boğaz'da da geleceğiz. Bunlar önemli olduğu için ama bak orada da bir önceki tweette de USS uçak gemisi USS Harry Truman
Turma.
şey evet Mighty Ike biliyorsun takma adı. Şey Mighty Ike değil pardon. USS Truman'ın takma adını şu anda unuttum bir anda. Ama
Boş ver.
evet, Twitter'da kullandıkları handle'la. Bu NATO'nun komutası altına gelmiş. Bu çok ilginç bir
Gelmiş.
gelişme. Evet
Evet.
belki sen bize bunu biraz aynı. Çünkü bu çok sık olan bir şey değil yani. Bu kadar büyük bir uçak gemisinin NATO komutası altına gelmesi ve Kuzey bu denizine vesaire yani Kuzey kutbuna yakın yerlerde de gidip tatbikat yapacakmış bu şekilde.
Yaptım. Evet. Aslında yani çok az da rastlanan bir şey değil. Sık da rastlanmıyor ama örnekleri var geçmişte. Belli süreler için böyle NATO tatbikatları çerçevesinde NATO komutasına girdiği oluyor Amerikan uçak gemilerinin. Bu kez tabii Akdeniz'de Neptune Strike değil mi? Tatbikatı için bu şeye girmiş ama benim de ilk etapta okuduklarım daha çok kuzeyde bir takım galiba iki uçak gemisiyle katılacak Amerikalılar kuzeydeki tatbikata. Bu önemli bir şey tabii hani meydanı boş bırakmadığını NATO'nun ve Amerika'nın gösteriyor. Karadeniz'e çıkmaları mümkün değil Montre kısıtlamaları nedeniyle. Dolayısıyla gövde gösterisini Akdeniz'de ve Akdeniz'de sürdürecek ki geleneksel olarak en azından Soğuk Savaş döneminde Amerikalılar aynı anda iki uçak gemisi görev kuvveti bulundururlardı Akdeniz'de. Bazen çok yüksek gerginlik dönemlerinde bu sayıya çıktığı oluyor. Hatırlarsan geçen yılki programlarda konuşmuştuk. Bir tanesi Cebeli Tarık'tan girerken ötekisi şeyden çıkmıştı. Süveyş kanalından çıkmıştı. Amerikan uçak gemilerinin ama bu bir gövde gösterisi anlamında önemli bir gelişme. Bir de NATO tatbikatı için NATO komutasına verilmesi yine not olarak kaydedilir. Ama tabii NATO komutasından kastettiğimiz şey de sonuç itibariyle aslında büyük ölçüde yine Amerikan komutasında kalacak. Sadece milli görev değil, işte NATO görevi yapmış olacak. Bu şimdi paylaştığımız NATO Hava Komutanlığı'nın paylaştığı bu tweet benim ilgimi çekmişti.
Evet, ilk F-35 geliyor. Bizim maalesef bizim değil. Biz çünkü Kamaz kamyon aldık ama
Evet.
ilk F-35 Karadeniz'e geliyor.
Evet.
Hollanda
Hollanda'da
var.
Hollanda
Evet.
Hava Kuvveti. Evet, burada işte hava polisliği ya da hava devriyesi görevi yapmak üzere Karadeniz'e geliyor ve bunlar senin de söylediğin gibi Türk F-35'leri değil Hollanda F-35'leri olacak. Galiba Nisan-Mayıs ayını bulacak gelmeleri bunun nedenini soran arkadaşlarım oldu. Tahmin ediyorum Hollanda F-35'leri henüz ya da F-35 filosu neyse ilk filosu henüz harbe hazır değil. Nisan-Mayıs ayında muhtemelen harbe hazırlık eğitimlerini tamamlamış ve deniz aşırı konuşlanmaya hazır hale gelmiş olurlar. Nedeni biraz budur ama bunun önden duyurulması enteresan tabii.
Romanya'daki hava üssü gittikçe kalabalıklaştı demek Bulgaristan'a geliyorlarmış çünkü bunlar. Değil mi? Öyle
evet,
gördüm
evet,
ben bundan
evet. Yani
evet, burada yani... şimdi... Evet, pardon, özür dilerim, sen söyle.
Yok yok yok, hayır, yani şimdi Türk hava üslerini kullanamadıkları için ya da kullanmamayı tercih ettikleri için Romanya ve Bulgaristan'da ciddi bir yığılma oluyor.
Evet, bu belki Ukrayna'daki kriz daha da büyürse farklı gelişmeler tabii olabilir bu konularda. Yani ne olacağı belirsiz ama Türkiye'nin yani en üst kademelerinden verilen mesajlar hani bir ilk bir durumu yetiştirmeye yönelik olan mesajlardan sonra Kırım konusunda vesaire çok net bir şekilde Ukrayna'nın yanında durduğunu Türkiye'nin görüyoruz. Yani Türkiye'nin evet. Birinci noktası tabii ki birçok farklı kompleks ilişkiler olduğu için, Rusya ile çok büyük bir ticaret ilişkisi de olduğu için, yani farklı konularda da aynı zamanda çok büyük bir insani ilişki de olduğu için, hani tabii ki bu krizin büyümemesi için Türkiye elinden gelen her şeyi yapacaktır. Okey, resimlere geri dönelim. Tekrar demin şeyi gördük. Akdeniz'e doğru çıkan Rusya'nın yeni romor, büyük yani böyle açık deniz ve birçok faaliyet yapabilen kurtarma gemisi, romorkör, aynı zamanda da üzerinde daha önce de zaten bu gemiyi son bir yıldır oldukça yoğun olarak görüyoruz. Esasında Baltık filosuna verilecek denmişti. Ama işler burada yoğunlanınca burada Karadeniz'de kaldı. Aynı zamanda mesela petrol dökülmesi vesaire gibi çevre konuları da olursa veya kurtarmaya gittiği zaman belki onları da engelleyebilecek, hani onları böyle çevresine sarabilecek vesaire malzemeler de taşıyor. Üzerinde arkasında Rus yapımı bir vinç var. Okey. Burada bak hava koşulları çok kötüyken TCSG güveni görüyoruz. Evet, yani neredeyse esasında arkada köprü var ama gözükmüyor. Ha, burada da deminki esasında Sergei Bulk'un üzerinde bu kutunun içinde bu kutu açılıyor. Hani böyle plastik şeylerle vesaire eğer petrol döküldüyse onun çevresini sarıp sonra onu toplayabiliyorsun vesaire yani denizin yüzeyinden. Arkada gördüğümüz kutu o. İçinde de malzemeler var. Bu Rus yapımı St. Petersburg'dan bir şirket olduğunu görüyoruz üzerindeki işaretlerden. Çünkü bazen ilginç olan şeyler Rus gemilerinin üzerinde hani off the shelf denilen İngilizce yani direkt olaraktan hani bir askeri malzeme olarak değil sivil olarak üretilmiş malzemelerin askeri gemiler üzerinde kullanıldığını da farklı ülkelerin yapımı olan Avrupa özellikle Avrupa'ydı ama son zamanlarda şimdi bir iki tane farklı resim gönderdiysen farklı ülkelerden de göreceğiz. Şimdi resimlere devam edelim lütfen eğer varsa farklı. Bu haftanın diğer geçen gemilerinde de esasında bazı klasikler de var. Mesela bu mavi renkli Suriye gemisi, Suriye denizcilik işletmelerine ait. Bu gemiyi görüyoruz, bu gemiyi sık sık da takip ediyoruz. Bu gemi hep Karadeniz'e çıktığı andan itibaren EYS'ini kapatıyor, kayboluyor ve hep işgal altındaki bölgelere gidiyor. Özellikle işgal altındaki Kırım olmak üzere. Buğday ticareti yapıyor, hurda çelik taşıyor, Türk limanlarına da taşıyor. Bu bir gizemli gemilerden. Bunlardan 3 tane var. Bu hep görüyoruz. Şimdi gördüğümüz korvet senin de iyi bildiğin Buyan M sınıflarından. Kuvvetli Orayova Zuevo. Genelde Karadeniz donanmasının yeni gemilerinden. Küçük olmasına rağmen kalibr. Evet ve yani denizden kara hedeflerine vurabilen tipte kalibr taşıyor. Yani küçük ekonomik ve ama kuvvetli bir gemi. Yani ve burada
İstersen
işte
şeyi hatırlatalım. Yani kalibr yani bir korvet için kalibr aslında bir seyir füzesi büyük bir silah gibi görünebilir ama Ruslar bunun gövde gösterisini 2000 kaç 15 miydi 16'da evet. Hazar Denizi'nden atarak değil mi Suriye'deki evet. IŞİD hedeflerini vurmuşlardı.
Dağıstan bu isimli. Şey, aynen bunun bir önceki. Gene bu yandı ondan sonra. Evet. Bu yanan.
Ama küçük ama yani stratejik etki yaratabilecek bir şekilde kullanılabilen deniz şey savaş gemileri. Hani bunu da hatırlatmış olalım. Daha önce konuştuk defalarca. Ama...
Evet ve yani bunu da hatta şey olarak söyleyeyim. O olay yani o ana kadar Rusların bu teknolojisinin başarıyla çalışmadığı kabul ediliyordu Batı evet. Başkentlerinde. Ama Hazar Denizi'ni, Hazar Denizi'nden vurmak da daha zor. Başka ülkelerin, İran'ın, Irak'ın üzerinden
İran'ın, falan
uçarak. Evet, sonra burada 466 numaralı esasında 5 Eylül gibi yeni gelmişti Karadeniz'e. Karadeniz donanmasına katılmak için. Alexander tipi yeni mayın avcısını görüyoruz Rusya'nın. Bu Karadeniz'e geldikten sonraki ilk Akdeniz'e çıkışı, yani Boğaz'dan esasında teknik olarak ikinci ama Akdeniz yönlü olarak da ilk geçişi. İlginç bir şekilde benim Twitter hesabımda var. Eski Sovyet tipi olaraktan gelen numarası değişmiş son aylar içinde. Bordo numarası değişmiş. Farklı bir numarayla çıkıyor. Öyle seviyorum Ruslar. Bu tip şeyler yaptıkları zaman. Hatta bir iki kere zannedersem Türk dışişlerine veya donanmasına da geçmiş soğuk savaşta böyle yakalandıkları anlar var. İki taraf, bir taraf sağ, yani sancakla iskele tarafında farklı numaralar olduğu da olabiliyor aslında. Ama evet, şimdi yeni numarası 466 olarak çıkıyor. Bak, bu geminin üzerinde ilginç olan şeyler, burada daha yakın plan çekimlerde görüyoruz. Mesela Intel'i üzerinde Kore malı Dom radar var ondan sonra. Kore off the shelf. Evet, demek hani bazen Alman malı falan çıkıyordu eskiden, Hollanda malı. Demek orada biraz olsun artık utanmışlar, yaptırımları şey yapmışlar ama Korelilerden almışlar. Arkasındaki winch, burada hiç görmediğimiz yepyeni bir off the shelf ürün. Avustralya malı da winch var arkasında. Avustralya malı hiç görmemiştim ben daha önce. Evet, yani esasında bu da yaptırımların sınırlarını çok çok net olarak gösteriyor. Yani bunlar aynı zamanda hem çift kullanımlı,
sivil amaçlı, evet.
Sivil amaçlı ama askeri geminin üzerinde. Hani satan ülkeler de hani Batı dünyasının, transatlantik ailenin en iyi üyelerinden, yani Kore, Güney Kore ve Avustralya malı ürünler. Şimdi son tarafta da iki tane böyle normal gemi görüyoruz. Bu gemiyi niye görüyoruz? İnce Shipping. Bu ya yani İnce zaten Türkiye'nin en büyük denizcilik şirketlerinden biri. Bu dev yük gemisi, bu genelde zannedersem İnce Yemen'e, burada boş olarak Karadeniz'e geri dönerken görüyoruz. Ukrayna limanına gidiyor. Yemen'e genelde UN Food Program için vesaire buğday taşıyor. Farklı zamanlarda farklı yerlere de buğday taşıyor. Burada önemli bir, yani bunu bir şey olarak, parantez olarak burada, eğer Ukrayna'daki kriz büyürse, hani insanlar şimdi hep böyle yani savaşta kim nereye ne olacak, Ukrayna sınırını konuşuyoruz. Hem daha insan odaklı, bu hani çoğu zaman mümkün olmuyor böyle, yani olayların büyüklüğü yüzden insan odaklı yapmak, ama bu hem de aynı zamanda Boğaz'ın çok akla gelmeyen çok büyük bir önemi olarak da bunu daha önce de belirtmiştik. Eğer Ukrayna'daki kriz büyürse ve Ukrayna buğday ithalatını yavaşlatırsa veya yapamayacak bir duruma gelirse, Kuzey Afrika ve Orta Doğu için çok büyük bir problem bu. Mesela Lübnan'ın %50 buğday ihtiyacı Ukrayna'dan gelmiş. Birçok Afrika ülkesinin buğdayı, daha ucuz Ukrayna buğdayı, arpası vesaire hep Ukrayna'dan geliyor ve bunun... Bu ticaretin aksaması kısa bir müddet için olsa bile, yani petrolsüz vesaire bile insanlar çok rahat yaşayabilir ama buğdayın aksaması, buğdayın, arpanın, bu tip commodities'lerin satılamaması Orta Doğu'da ve Kuzey Afrika'da veya Afrika'nın daha güneyinde, işte Sudan, Yemen'e gidiyor vesaire, çok farklı gelişmelere yol açabilir ve hani bu tip yani buğday vesaire gibi ürünlerin aksaması çok büyük sosyal patlamalara da anında yol açabilecek bir olay. Yani bu hiç Ukrayna'daki krizin bambaşka bir olayları tetikleme imkanının nasıl olduğunu hayal etmeniz açısından söylüyorum. En aşağıdaki gemi de bu mavi boş tanker, boş olarak geri dönerken görüyoruz. NS Asia, Rusya devletine ait Sovcom flotun parçası olarak da. Neden peki böyle biz boş bir tanker gösteriyoruz? Demin boş bir yük gemisi, buğday gemisi gönderdik. Şimdi boş bir tanker. Bu da nasıl, yani böyle Boğaz'dan çok normal gibi gözükmesine rağmen geçen gemi bu yani Ukrayna, bu şu anki Ukrayna krizi tabii ki çok daha büyük bir krizin ve Putin'in başka yönetim tarzının vesaire çok büyük parçası, ama bu spesifik krizin, yani bu 2021'de başlayan krizin tetikleyen noktalarından biri Ukrayna'da ki Rus yanlısı politikacıların en büyüklerinden olarak da Medvedchuk ve karısı da var. O da bir televizyon karakteri. Onların hepsi de yani çok büyük yani Rus taraftarları. Hatta kızının vaftiz babası Putin vesaire vesaire. Bunlar işgal altındaki Kırım'daki bir rafineriyi $40,000 alıyorlar. İşgal altına geldikten sonra bir rafineri 40 bin dolara satılıyor. yani işte bir Volkswagen Tiguan falan alacağına böyle bir rafineri alıyorsun onun yerine. Bakın bu da yani gene olayların birbirine bağlantı olarak yani Belarus'ta da hani nasıl Lukashenko'nun cüzdanı vesaire dediğimiz burada bir kere uçağını görmüştük ondan sonra. Onlar evet. da Belarus, Luhansk ve Donetsk'ten vesaire çıkardıkları kömürü pazarlıyorlar. Bu adamlar da Ukraynalılardan çaldıkları Ukraynalıların rafinerisini özelleştirmişler kendi aralarında. Onlar da satıyorlar ve aracı şirketlerle bu NSA'ya 7-8 tane tanker var. İnanılmaz bir şekilde aralarında İsviçreli şirket de olarak da zaten İsviçreliler hani en güzel yani arada çok büyük dünyanın en büyük üçkağıtçılıklarına imza atan ama yani imaj olaraktan mutluluk içinde çikolata yiyerekten vesaire bu çok güzel bir şey.
Çikolata değil mi?
Bir aracı şirket koyaraktan Mobil Exxon'a direkt buradan Ukrayna'dan çıkan rafine edilmiş petrolü Amerika'da satmayı başarıyorlar. 8 kere hem de. Bir kere değil. 8 kere.
Bir dakika. Evet. Kırım'daki rafineriden aldıkları.
Evet. Bu Medveçuk var arada. Ama sonra ortaya çıkıyor ondan sonra ama 8 kere yapmayı başarıyorlar ondan sonra. Mobil Exxon'un hatta web sitesinde hala duruyordur. Yani sonra onlar da tabii ki şok oluyorlar. Çünkü Medveçuk aynı zamanda US Treasury'nin Amerikan Hazine Bakanlığı'nın da yaptırımı altında. Hani Mobil Exxon'a vesaire dev cezalar gelebilir. Yani biz böyle bilmiyoruz işte İsviçre şirketi araya başka aracılar koymuş. Nereden geldiği tam olarak gözükmemiş ama bu en son gösterdiğimiz gemi de NSA'ya bu taşıyan Amerika'ya taşımış olanlardan biri. Yani hani bunun şey bunu hem bu konumuz şu an Ukrayna çok gündemde olduğu için onunla bağlı. Ukrayna'daki Rusya politikacılığa bağlı. Aynı zamanda da böyle bakıp çok normal gözüken bir tanker boğazda inanılmaz arkasında başka hikayeler yani en averaj gördüğüm hani otomobillere bakıyorsak sarı taksi görmek gibi bir şey. Boş bir Rus tankeri geçiyor. Ama arkasında çok renkli bir hikayesi var.
Evet bu son gemi gerçekten ilginçmiş. Bakalım İsviçreli firmanın aracı firmanın ya da paravan firmanın başına bir şey gelecek mi, yaptırıma ya da cezaya uğrayacak mı? Peki bir de uçağımız var galiba değil mi? Haftanın uçağı.
Evet, haftanın uçağı. Onu görelim ondan sonra. O konu senin esas en klasik senin öğrencilik döneminden uzmanlık konularına yakın Yunanistan'la olan evet. Ve hani bu da çok renkli bir resim. Evet, Türkiye evet. ile Yunanistan bir din dalgası içinde sürekliler. Burada arkamızda yüksek bir bilim kurgu filmini anımsatıyor bana bu esas. Ama sana bırakayım sözü.
Yok yani bu hakikaten şey nedir ne diyelim belki de şey tezatlar fotoğrafı gibi evet hakikaten hani bu açıdan baktığın zaman Rafael hani ne diyelim şeyden hani uzaylıların eli değmiş bir tasarımı çağrıştırırken birdenbire tabii karşımızda çok çok kadim figürler var. Bu da Yunan şeyinin Yunanlıların Rumların Ortodoksların hayatının olmazsa olmazı yani belki Hristiyanlığın başka mezheplerinden farklı olarak şunu da söylememiz lazım. Hani benim bu konuda bilgim çok fazla değil ama Ortodoks papazları gündelik hayatın da bir parçasıdırlar. Yani onların işte aileleri vardır. Dolayısıyla hani böyle toplumdan çok soyutlanmamışlardır. Ama işte bu tür şeylerde de hani olmazsa olmaz diyelim demirbaşlarıdır. Gerçi Syriza döneminde bu tür işle yani bu konularda biraz daha farklı davranıyordu Yunan hükümetleri ama geleneksel yani geleneksel çizgisine döndü geleneksel aktörlerin seçimi kazanmasıyla yeni demokrasinin dolayısıyla bu şey şaşırmıyor. Ne diyor kutsuyorlar değil mi? Yani Rafael'i kutsuyorlar. Peki ne diyelim? Tabii bu 6
ama
tane
teslim. Ama Rafael'in gelişi bu şaka resmi.
Tabii şimdi yani Ege'deki hava gücü dengesini ne diyelim belki tamamen Yunanistan lehine çevirmez ama hani Türkiye'nin sahip olduğu avantajın bir bölümü de elinden gidiyor bu Rafael'lerle. 6 tane teslim aldılar galiba yanılmıyorsam ilk parti ve bunlar Fransız Hava Kuvvetleri'nin hizmetinden çıkartılıp Yunanistan'a teslim edilmek üzere işte bir şeyden geçtiler. Onarımdan, bakımdan geçtiler ve teslim edildiler. Biraz bu durum bana şey hiç bir kere hani Yunanistan'ın silah almaya parası yoktu hala da yok ama bu geçen sene 2 sene üst üste yaşadığımız gerginlik Yunanistan'ı silahlanmaya yeniden yöneltti ve bana biraz bu durum Rafael'ler aslında 74'ü çağrıştırıyor 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na kadar Türk ve Yunan Hava Kuvvetleri arasında yine Türkiye lehine bir şey vardı, denge vardı diyelim. Yani Türkiye'nin biraz üstünlüğüne dayanan bir denge vardı. Ama 74'te Yunanlılar Türkiye ambargoya girerken Miraj F1 uçaklarını, CG önleme uçaklarını satın aldılar ve o uçaklarla birlikte Yunanistan'ın 1980'lerin sonuna kadar sürecek bir avantajı başladı Ege üzerinde. Şimdi bu Rafael'lerde aslında yani hep Türkiye'nin hava kuvvetinin bel kemiğini oluşturan F-16'larla aynı kuşak uçaklar sayılabilir ama işte 4.5 deniyor bunlar yani 4. kuşakla 5. kuşak arasında. Bizim kamuoyunda tartıştığımız, ben de dahil, iki tane üstünlüğü var mevcut Türk ve Yunan Hava Kuvvetleri'nin elindeki sistemleri. Bir tanesi ISR radarı, yani aktif faz dizinli radar. Bu normal radarlara göre çok daha fazla hedefi çok daha hızlı takip edebiliyor. Dolayısıyla da tehdit ortamını değerlendirme bakımından avantaj sağlıyor. Bir de tabii Meteor diye bir füzesi var ki bu füze hakikaten ne diyelim yani Türkiye'nin elinde de Beyond Visual Range görerek menzil dışı füzeler var ama bu Meteor çalışma prensibi olarak bu zora sokacak bir füze. Fakat bu uçakların teslim edildiği gün Feridun Taştan Hoca Amerika'dan bir yorum yaptı. Ben hiç öyle düşünmemiştim. Adını da vererek onun yorumunu paylaşayım. Evet biz bu teknolojik üstünlüklerini hem radarını hem işte Meteor füzesine odaklanıyoruz ama gözden kaçırdığımız şeylerden bir tanesi bu Rafael'in sahip olduğu menzil ve taşıyabildiği silah yükü. Özellikle Scalp galiba iki tane seyir füzesi taşıyabiliyor. Bu Türkiye derinliğinde harekat yapabilme imkanı sağlıyor veya Doğu Akdeniz'e erişebilme imkanı sağlıyordu. Hani Yunanistan'ın oldum bittim derdi Kıbrıs'a, Doğu Akdeniz'e menzili yetecek hava araçlarına sahip olmamasıydı.
Sen bundan bahsetmiştin birkaç geçen yıl ilk sezondaki bölümlerden birinde.
Galiba yani sonuçta Yunanistan yani çok fazla değil şey alacağı 18 tane alıyor Rafael ama yani şeyde Doğu Akdeniz'de de Türk uçaklarıyla karşılaşmalar yaşanabilir, yaşanacaktır. Dolayısıyla Yunanistan Hava Kuvvetleri'nin menzili Türkiye'nin güneyine rahatlıkla gelebilecek ve oradaki hedeflere angaje olabilecek noktaya geldi. Ben bu kadar söyleyeyim bu konuda istersen. Bu var mı ekleyeceğin bir şey?
Yok, sen gayet süper açıkladın. Bir sonraki konumuza gidelim bence bundan sonra.
O zaman İran değil mi şey?
Evet. Ha bir de Etiyopya'dan resmimiz vardı.
Tek bir resim. Etiyopya. Evet, Etiyopya. Evet. Tek bir resmimiz
var. Bu hani fikri takip olaraktan. Evet, burada bu Etiyopya'da biliyorsunuz bu Türkiye'nin en başarılı savunma ihracat ürünlerinden TB2. Ve Afrika'nın bir ucundan bir ucuna, Maghreb'den Maşrak'e, her yerde, Avrupa'nın kuzeyinden. Şimdi Afrika'nın derinliklerine gidiyoruz ve Etiyopya'da bahsetmiştik bu. O zaman İran, evet. İran İHA'sı göstermiştik. Böyle resimde çıktı. Evet. Yine Maksar'ın resminde çıkmıştı ve o zaman da yakında büyük ihtimalle bir şekilde TB2 de ortaya çıkar diye söylemiştik. Ve işte var. İşte burada Maksar'ın yeni resminde görüyoruz. TB2 çok açıkça gözüküyor. Ölçümler yani zaten resim olarak çok net olarak gözüküyor ama boyutlar vesaire de orada ölçebiliyorsunuz. Küçük bir cetvelle biliyorsun. Ve burası Etiyopya'nın Bahir Dar Üssü. Burada senin de geçen programlarda özellikle Fas özelinde söylediğin gibi bu İHA'lar böyle geliyorlar ve çok hızlı bir şekilde savaş alanlarında çalışmaya başlıyorlar.
Başlıyoruz.
Bu evet yani bu teknik olarak imkansız olan yani pratikte imkansız bir şey olduğunu düşünüyoruz. Yani ben seni şimdi burada quote ediyorum. Yani büyük ihtimalle bunları çalıştıran, operate eden yani bir paket olarak bunlar satılıyor veya veriliyor. Nasıl ticari anlaşmalar yapıldığını tam olarak bilmiyoruz ama büyük ihtimalle Türk operatörler, Türk askerleri veya yani bunu satan kişiler bunları çalıştırıyor. Çünkü yani bu kadar hızlı bir şekilde gidip bunun yerel ordu, yerel gruplar tarafından öğrenilmesi yani belki çok zor bir şey değil bir jet uçağı kullanmak kadar ama bunlar da başarılı kullanılması için gene de zorlu bir süreç. Yani büyük ihtimalle o yüzden orada herhalde Türkler bunu işletiyor.
Yani eğitim döngüsü tabii tam nedir bilmiyoruz ama aktive edilmesi hani bizim S-400'lere yapamadığımız şey aktive edilmesi nispeten kolay ve kısa süren sistemler olsa gerek. Belki şeyler kullanıcıların bir takım operatörleri hızlı bir eğitimden geçiyor Türkiye'de. Yani şeyler imalat sırasında veya hazır sistemler dediğim daha önce konuştuğumuz gibi işte uzmanlar ve kullanıcı operatör ne diyelim eğitmen operatörler nezaretinde kuruluyor ve hızlıca faaliyete geçiyor. Yani bu anlamda da aslında bir sistemin alımı tedariğini takiben göreve başlayabilmesi için geçen sürenin kısalığı dikkat çekici. Bu belki TB2'ye de Bayraktar'a da bir önemli bir avantaj sağlıyor. Dünya silah ticaretindeki rakiplerine kıyasla.
Evet, İran'a gidelim şimdi.
Şimdi İran, Hint Okyanusu'nda İran, Rusya, Çin üçüncü defa bir değil mi bir deniz tatbikatı gerçleştirdiler. İlginç bir senaryosu var. Uman Körfezi'nde gerçekleşti. Ruslar bir füze kruvazörü, bir denizaltı savunma harbi gemisi ve bir tankerle katılıyorlar. Çin'in katıldığı, yani Çin'in gemilerine dair bir bilgiye rastlamadım. İran'da Urumçi.
Ürümçi, evet. Gerçi çok çalıştığını görmüyoruz İran filmlerinde. Yani bu İranlılar mı bize göstermiyorlar, yoksa o böyle arkalarda çok fazla bir şey yapmadan mı duruyor, bilmiyoruz.
Evet, yani bir de İran Deniz Kuvvetleri ve İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri birlikte katılıyor. Bu da tabii ikili bir yapı olduğunu silahlı kuvvetlerinde İran'ın not etmemiz lazım. Böyle bir tatbikat yapıyorlar. Tatbikat senaryosu enteresan. İşte yanan bir gemiden kurtarma galiba, denize petrol çevre kirliliğine müdahale ve bir de gece atışları gibi. Böyle birlikte çalışabilirliği, iletişimi arttırmaya dönük bir tatbikat gibi gözüküyor.
Yeni tanker olayları yaratmayı düşünüyor olabilir mi? İnanın, böyle hayırsız bir tatbikata benziyor. Evet.
Yani şey evet yani hani yanlış tanker vurursak denize saçılan petrolü nasıl toplarız mı ol bilemiyorum yani
Evet.
tabii bu da yaptığımız şaka tabii ki yani
Yok,
işi
evet tabii
hafife
ki.
almak biraz
Evet.
evet.
Evet, her şey o kadar gri ki biraz o yüzden şakaya vur. Ama
Evet.
Urumçi'de acaba, yani Urumçi'yi yollamaları da ilginç. Yani belki ad olarak da onu
Evet.
mu seçtiler? Yok, ama Urumçi esasında Çin donanmasının başka yerlerde de gördüğümüz gemilerinden. Evet, bu önemli, yani şey olarak da aynı zamanda bir şekilde Ukrayna'daki krize ve şeye de hani bir, yani zaten bu düzen belki daha önceden de planlanmıştı ama hani Amerika'nın en hedef gördüğü ülkeler arasında esasında Çin belki. Bu Ukrayna krizi vesaire olmasa, farklı bir Rusya yönetimi olsa, esasında Amerika Çin'e odaklanmak isteyerek son başkanlıklar hep öyle başlıyor ama
Başla.
Rusya buna bir türlü izin vermiyor bir şekilde. Ama yani Çin ve İran, yani Washington'un en odağındaki iki ülkeyle tam kendisiyle aynı zamanda Amerika ile görüşürken ve gene Amerika'nın ilgi gösterdiği bir alanda böyle bir tatbikat yapıyor olması, aynı zamanda da hani Rusya'nın ben hala global bir küresel bir aktör olduğunu gösterme amaçlı. Yani klasik zaten
Evet.
hani.
Zaten tatbikat öncesi de bir diplomasi trafiği olmuştu. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı galiba değil mi? Moskova'ya gitmiş.
Evet.
Çinlilerle İran arasında bir görüşme olmuş. Yani hani sadece askeri değil, siyasi bir takım faaliyetlerin de eşlik ettiği bir ortak ne diyelim girişim. Evet, varlıklarını anımsatıyorlar yani Amerika'ya belki dünyanın geri kalanına diye.
Hatta İran'ın da böyle ufak tefek yatırımları var. İran için önemli. İran çok büyük yaptırımlar altında olduğu için. Ya mesela İran gemilerini bazen görüyoruz, kargo gemilerini. Bu yani belki bazen resimlerini de gösteriyoruz şeyde. Yani Boğaz'dan geçtikleri zaman mesela. Yani İran mesela Astrakhan Limanı'nın Hazar Denizi'nde %50'sinden fazlasını Ruslar orayı özelleştirmişlerdi. İranlılar aldılar. Yani Astrakhan Avrupa demir yollarına direkt olarak bağlı olan bir yer. Birçok Rusya'nın yeri olduğu gibi. Yani hani birçok farklı yerlerde İranlılar lojistik problemler yaşarken öyle Astrakhan'a böyle bir hani bir şekilde orada böyle bir yer kendilerine edinmiş olmaları, satın aldıkları ürünlerin veya satmaya çalıştıkları ürünlerin vesaire İran'a gidip gelmesini çok kolaylaştırabilecek. Daha fazla İran'a daha ters olan ülkeleri tamamen hani devre dışı bırakarak önemli o ilişki o bakımdan
Evet.
önemli.
Evet. Şimdi asıl konuya geliyoruz herhalde. Ukrayna, değil mi?
Evet,
Var mı arada
Ukrayna.
başka bir şey?
Yok, bence
Ukrayna.
zaten Ukrayna'ya konuşamayız. Yani şey var,
Ukrayna.
belki tek bir cümle olarak bunu hiçbir şey göstermeyeceğiz. Kazakistan'da hani bunu unutmamış olmak için Nazarbayev ortaya çıktı.
Çıktı, evet,
Evet,
doğru.
bir YouTube videosu yayınladı. YouTube videosu çok kısa, zannedersem sadece 6-7 dakika sürüyor. Şimdi unuttum. Ama yani 10 dakikadan kısa şu anda ne olduğu. Kazakça konuşurken görüyoruz. Tokayev yakın zamanlarda bol bol Rusça konuşmuştu. Belki o da bir işaret olabilir. Videoya dikkatli baktığımız zaman bu kısa videonun en aşağı 17-18 kere kesilmiş olduğunu görüyoruz. Edit edilmiş olduğunu görüyoruz. Yani bayağı başarılı edit edilmiş ama demek yani ya video çok
sizden
daha
sizden kaçmıyor ama değil mi? Evet. Geçer edit geçmez peki.
Nazarbayev belki çok o kadar da yani işbirliği için bir şekilde konuşmamıştı. Bilmiyoruz ama yani o bir bayağı kısaltmışlar. Belki de hani seyredilebilirlik açısından biz de düşünüyoruz değil mi? Çok uzun yaparsak seyredilmez vesaire diye. Ama evet. Burada çok ciddi bir Nazarbayev'in Tokayev'e ve şu anki hükümete destek verdiğini, kendisinin zaten 3 yıl önce emekli olduğunu vesaire anlatırken görüyoruz. Tokayev'in yaptığı bir takım yani böyle klasik hareketler var diyelim ama burada geçen hafta söylediğimi tekrarlayarak da Tokayev rejimi esasında Nazarbayev rejiminin Nazarbayevsiz bir versiyonu. O yüzden yani böyle hemen büyük büyük değişimlikler beklemek imkansız. Çok insan öldü. Şimdi detayları ortaya çıkıyor. Çok lüzumsuz, çok alakasız insanlar da tutuklanıp öldürülmüşler işkenceden sonra vesaire. Bunun Kazak toplumu üzerinde kesinlikle bir işaret olacaktır. Rusların giderken aynı tahmin ettiğimiz gibi Ruslar bize gittiklerini gösterdiler. Şu an hava çok bulutlu olduğu için uydu fotoğrafı vesaire yok. Oralar tabii ki çok yani kış şartlarının çok zorlu olduğu yerler. Ben hala ilkbahar geldiğinde yani bulutsuz olduğu zaman Maksar'dan uzak Kazak üslerinde, şehir merkezlerinden uzak Kazak üslerinde bir iki tane Rus uçağı vesaire görebileceğimizi düşünüyorum diyelim ama şu an için durum yatışmış. Şey de bitti zaten. Sokağa çıkma yasağı sıkı yönetim kısmını da bitirdiler. Geçen salı akşamı bitti zannedersem en sondu. Yani Nazarbayev'siz Nazarbayev tipi bir yönetim başladı. Aile üyeleri vesaire tamamen kayıp. Bir daha onların uçaklarını uçarken falan görmedik. Ya Dubai'deler ya belki Dubai'den farklı uçaklarla da Londra'ya vesaire gidebildilerse. Yani Dubai Londra hattında vesaire bir yerlerde herhalde saklanıyorlardır. Şeyde parası, Nazarbayev'in parası vesaire onlar da çok karışık ilişkiler. Bunlar yıllar boyunca devam eder. Yani Nazarbayev'den zaten hani parasını, bir takım paraları geri almaya çalıştılar. Sürekli klasik, Türkiye'nin de çok iyi bildiği böyle vakıflar vesaire onların içine geçmiş başka para yatırım araçlarıyla vesaire o paralar çok iyi saklanmış durumdalar.
O yüzden, matruşka metodu mu diyeceğiz buna? Yani,
aynen bravo. Onu açıyorsun, açıyorsun.
Evet. İçinden başka bir şey çıkıyor.
Bambaşka bir şey çıkıyor. Evet. İsviçre'de şey kasayı açıyorsun. Ben buldum zannediyorsun ama Isle of Man'de başka bir yatırım aracı çıkıyor vesaire. Evet bu kadar burada. Bundan sonra Ukrayna'ya gidelim. Evet en önemli konumuz.
Evet Ukrayna ben 2 gün önceydi galiba Işın'la yaptığınız programı izledim. Orada çok yeni şeyler söyledin. İstersen hani bu sevkiyat durumunu bir senden alalım güncellemesini oradan devam edelim.
Evet sevkiyat durumu yani sevkiyattan güzel videolarımız var. Şimdi göreceğiz. Yani burada çok dikkatli olmamız gereken konu şu anda Belarus'la yapılan tatbikat. Burada şimdi şeyi görüyoruz resimlerde arka planda bu ne görüyoruz? Bir askeri malzeme geliyor. Önemli. Bu Amerikan askeri yardımı. Amerikalılar bunu öldürücü askeri malzeme olarak yani öldürüyor. Yani iyice
Little dedikleri değil mi?
Evet. Evet bravo. Aynen o şekilde. Aynen geçen sefer biz aylar önce de yani direkt havada suda olarak yakalamıştık. Havada uçarken Atlas büyük Boeing 747 Amerikan hükümeti için farklı Amerikan kurumları için taşeron olarak çalışan bir şirket.
Doğru.
Gene aynı uçak hatta yani aynı şirket değil aynı uçak tekrar getirdi. Ve ilginç olarak da bu da belki Almanya'nın Amerika'nın dikkatini veya şiddetini veya nefretini daha fazla kazanmamak için. Şimdi göreceğiz biraz sonra. Sana da soracağım hatta İngiltere'nin uçakları Royal Air Force geçememişti. Malzeme taşıyan Ukrayna'ya. Ama Atlas direkt Alman hava sahasından uçaraktan silah, Amerikan silah yardımını Ukrayna'ya getirdi. Ve birkaç tane yani bir uçuştan daha fazla oldu. Devam edecek deniyor. Bu yardım mesela geçen gemilerini görmüştük. Gemiler Amerikan gemileri Ukrayna satın almıştı o gemileri. Bunlar ise direkt olaraktan yardım olarak geliyor. Şey Ukrayna'daki filmler çok olduğu için lütfen Meryem onları sürekli göstermeye devam et. Hatta yani, evet fotoğraflar tam ekran olarak da gösterebilirsin. Daha güzel, tam güzel gözüksün ondan sonra. Bu evet. Burada bu ilginç haftanın en ilginç olaylarından biri Almanya'nın bütün NATO müttefiklerinden ayrışmasıydı. Burada İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin C-17 Globemaster'ı belirsiz askeri yardım tam olarak bize açıklanmadı ama birçok uçuşta bütün hafta boyunca Kiev'e silah taşıdı. ve belli sayıda askeri uzmanlar ve askeri komandolar da çok çok limitli sayıda bahsediyorum ama yani danışman olarak vesaire gitmiş olabilirler. Ve gördüğün gibi şimdi bir sonraki hatta küçük bir grafik olarak da hazırladık. Bir sonraki filmde göreceğiz. Alman hava sahasını den geçmiyorlar. Polonya ve Danimarka hava sahasından uçuyorlar. Şimdi burada bazen hani şey de olabilir. Hani ilk bir iki sefer belki şey diye düşündüm ben. Hani hani izin alamamışlardır buraları. Avrupa hava sahası kalabalık bir yer. Gerçi Covid yüzünden normal kalabalığından uzakta ama yani ilginç. Belki Almanya'nın tabii ki 2. Dünya Savaşı'ndan kalma birçok hani etik kuralları var silah satışı konusunda. Hani onu da anlıyorum ama bu kadar böyle bir olay olurken bu kadar müttefiklerin dışında kalması çok ilginç. Arka planda bu arada Maxar'ın bu haftaki resimlerini görüyoruz. Evet.
Almanya konusunda hani bir iki taze gelişmeyi aktarayım. Yani bir tanesi şu. Ben bugünkü yazımda da belirttim onu. Estonya, Ukrayna'ya eski Doğu Alman ordusundan, Almanya tarafından birleşme sonrası Estonya'ya devredilen 122 milimetrelik Sahra toplarını göndermek istiyor. Fakat Almanya buna izin vermiyor. Şimdi hani sadece uçakla, yani şimdi Soğuk Savaş döneminden kalma bir nispeten iptidai diyebileceğimiz bir silah sisteminden.
Rusmalı toplar galiba hatta, biliyor musun?
Tabii.
Doğu Almanya'ya tabii gelmiş. Almanya birleşince Finlandiya'ya gitmiş. Finlandiyalılar, evet. Estonyalılara vermişler. Evet. Şimdi gidemiyor.
İşte bu hani bu bundan da şöyle haberdar oldum. Bir silah, yani Estonya'nın Alman yapımı silahları Ukrayna'ya devretmesine izin vermiyor diye bir haber duydum ama ne olduğunu bugün öğrendim. O da galiba 2019 yılındaki bir tweetimin bir Alman hesapta tarafından alıntılanması sonucu. Orada da ben Doğu Alman ordusundan Türk Silahlı Kuvvetleri devredilen BTR 50 ya da 60'lar, şimdi tam hatırlamıyorum.
Bak amma bağlantı.
Güneydoğu'da kullanıldığı için hani Türkiye'nin başı ağrımıştı Berlin'le o sırada. Bu alıntılanmış. Sonra anladım ki şeye atıfta bulunuyor. Yunanistan'da BMP-1 almış bu arada. Yine eski Doğu Alman stoklarında. Estonya'nın elindeki bu 122 milimetrelik Sahra topları Ukrayna'ya devrine izin vermiyormuş Almanya. Bu arada Alman Deniz Kuvvetleri Komutanı neydi? Schönbach, Amiral Schönbach Hindistan'daki bir toplantıya, online katıldığı bir toplantıda Rusya Kırım ve Putin'e dair yorumları nedeniyle çok tepki topladı müttefiklerden ve bugün dün onun da istifa ettiği haberi düştü. Bu tabii amiral aslında bir Alman gibi konuşmuş, yani stereotipler üzerinden değerlendirmek yanlış ülkeleri ama Alman dobralığıyla konuşmuş. Yani tespitleri bakımından, yani Kırım konusundaki söyledikleri bakımından tespitleri gerçekçi duruyor. Ama tabii bunlar böyle ifade edilmez. Hele Alman Deniz Kuvvetleri komutanıysanız onun bedeli oldu. Sanıyorum ama amiralin söyledikleri Alman düşüncesine dair de önemli ipuçları veriyor. Yani bu Almanlar idealizmlerinden değil, daha çok daha realist düşündükleri için Rusya meselesine fazla dahil olmak istemiyorlar. Ama özellikle Atlantikçi müttefikler karınca kaderince de olsa Ukrayna'ya yardım yaparken Almanya'da bir sahra hastanesi konuşlandırma Ukrayna'ya kararı almış. Yani Almanlar da bir şey gönderiyorlar, sağlık ekibi gönderiyorlar Ukrayna'ya. Böylece dayanışmalarını lethal olmayan, öldürücü olmayan ama askeri yöntemlerle de ortaya koyuyorlar. Fakat bu iş transatlantik ilişkilerde hakikaten çok ciddi şeye yol açacak gibi gözüküyor. Tartışmaya yol açacak gibi gözüküyor.
Washington'da çok etkili isimleri yani konuştular bu konuda. Hani çok çok etkili isimler. Yani böyle hani çok ters şeyler söylendi.
Evet. Dolayısıyla hani Almanya'nın bu konuda başı ağrımaya aday, onu söylememiz lazım. Kanada zaten özel kuvvet göndermişti. Anlaşılan İngilizler de aynı şeyi yapıyor. Dolayısıyla Atlantikçi ve Avrupacı saflaşmasının yeni bir türünü görecek miyiz? Önümüzdeki günler bunu bize, bunu ortaya koyacak. Bu da izlenmesi gereken bir gelişme. Yani Fransa, İtalya, İspanya ne tarafta yer alacaklar? Bunları da takip etmemiz gerekiyor.
Şimdi Fransızlar Romanya'daki NATO'nun o hep akronimini unutuyorum. VJTF miydi?
VJTF evet.
Evet.
Very High Readiness Joint Task Force. Evet.
Oraya bir artık ne büyüklükte olduğunu bilmiyorum. Oraya bir bölük vesaire bir şey göndereceklerini söylediler. Yani Fransa biraz bence dışında kalmamak adına böyle bir şey yapıyor. Esasında çok gönüllü olarak yaptığını düşünmüyorum ama şeydeki durum yani Almanya'nın pozisyonunu etik olarak kabul ederdim ben. Hani hem geçikler tarihteki büyük taşıdıkları hani tarihi ağırlığı düşünürsek ama Nord Stream 2 bu şeyi bozuyor ondan sonra. Yani aynı zamanda yani çok büyük bir ticaret partneri olduğu için ve yani bütün müttefiklerinin ötesinde hatta Avrupa Birliği içinde Almanya'nın ne kadar korumak için esasında gerçekte diğer bütün konularda çaba gösterdiği yani Avrupa Birliği'nin bir hani birliğin birliğini bozan bu boru hattı konusunda orada çok büyük hani bir şey var orada. Hani bu şeye uymuyor. Bu etik davranış hikayesine uymuyor. Tabii bir de aynı zamanda şeyi de anlıyorum. Hani o, hani bu Alman iç politikasına girmemiz anlamına gelir ondan sonra ama hani kırılgan bir koalisyon var. Buradaki hatalar hani burada bütün iç dengeleri de bozabilecek bir şeye sahip bu olay.
Şimdi Almanya'ya birkaç bakımdan zarar veriyor ama en önemlisi hani Avrupa bütünleşmesi içerisindeki rolü anlamında Almanya'nın tarihsel olarak oynadığı rolden bir sapma gibi gözüküyor. Oldukça bencilce hareket ediyor Almanya bu konuda ve üstelik hani yine şeyi düşünürsen İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yenik devletlerden ikisi Amerikan güvenlik şemsiyesinin altına girdikleri için ekonomik olarak bir hayli palazlandılar. Şimdi Japonya mesela Çin karşısında askeri olarak güçlenmeye yöneldi. Almanya ise hala o ekonomik çıkarlarını pasifist geleneğiyle meşrulaştırmaya çalışıyor. Böyle bir ayrışma oldu aralarında. Bu da ilginç geliyor bana.
Ege, buradan şimdi tekrar bu yani çok ilginçti ve yani Serhat da çok güzel noktalara değindi. Şimdi resimlerimize ve filmlerimize geri dönelim Ukrayna hakkında. Ukrayna'da konuşulacak çok şey var. Demin tam söylemeye başladığım gibi Belarus'ta olan tatbikat çok önemli. Ha, burada şimdi bir sürü filmler, resimler zaten şimdi görüyoruz.
Herhalde yine şey bizim değil mi? Meşhur füzeler değil mi bunlar?
Burada İskender, evet İskender Emler, bravo. Ben evet. Görene kadar sen zaten anında söyledin.
Branda kaplı olmasından anladık yani tabii şey olarak.
Evet, yani çok yüksek miktarda ve çok kaliteli ürünler. Burada gördüğümüz yer bir an için hatırlamaya çalıştım. Ama burası direkt Belarus'un içi. Hı hı. Geldiğini görüyoruz. Aynı zamanda S-400'lerin de resimleri var. Yani çok sayıda film, video var. O kadar yoğun ki TikTok'taki ve Twitter'daki yerler. Bunlar yani çok böyle yani çok rahatlıkla yani seçtiğimiz ama çok çok çok çok olaylar var. Burası büyük ihtimalle Brest'ten Rusya Belarus sınırı Brest yakınlarında. Şimdi bakalım şimdi bir sonra ne göreceğiz. Burada gene şimdi bakıyorum. Burada da burada gördüğümüz şeylerin burada da demin gördüğümüz böyle nehir açmak için vesaire olan parçalar görüyorduk orada geçtiği zaman. Evet. Reçitse yakınlarındaydı orası. Aynı zamanda T-72 ve BMP-2 de görüyoruz. Bu şey yani Dinyeper'in geçilip geçilmeyeceği, Kiev'e doğru gidilmeyeceği büyük bir merak konularından biri. Yani bilinmezlerden biri. Yani büyük ihtimalle mantık yürütürsek, burada sadece mantık yürütüyoruz. Ne olacağını bilen kimse yok dünya üzerinde. Yani büyük ihtimalle Rusya Dinyeper'in doğusunda kalacaktır. Yani burada çok uzun süre bir işgal yapması Rusya'nın imkansız olacak diye düşünüyoruz. Yani daha önce Afganistan'dan edindiği bir ders var. Aynı zamanda da yani Ukraynalılar burada çok büyük büyük ihtimalle yani büyük bir rezistans olacaktır. O yüzden girip psikolojik baskı bir malzemesi yapıp mümkün olduğunca çok kişiyi farklı yani ya tank saldırısıyla ya da ilk önce İskender M'lerle öldürüp çok sayıda esir almaya çalışacağını mantık olaraktan ki sonra o noktadan sonra daha kuvvetli bir pozisyonu olsun. Tekrar Ukraynalıları yeni anlaşmalar imzalamaya zorlayacak, pozisyonu almaya çalışacaktır Rusya. Ama çok uzun vadede zaten tutabilmesi imkansız olur. Şimdi burada Belarus'un da olan tatbikat, şimdi çok garip bir şekilde bence Çin'le aralarında şöyle bir olay da var. 2008'deki Gürcistan olayı da gene Çin bir olimpiyat düzenlerken olmuştu.
Soçi. Doğru, pardon.
Çinliler Çinliler olimpiyatların konusunda çok hassaslar. Yani bunu dünyaya büyük bir yani organizasyon olarak sunuyorlar. Rusya Çin olimpiyatları bitene kadar bir operasyon yapmayacaktır. Zaten bu Maksar, demin gösterdiğimiz Maksar resimlerine baktığımız zaman şimdi ilk bir iki tane gösterdiğimiz resim, demin baktığımız zaman en kuzeydeki Ukrayna, Belarus, ortak Belarus, Ukrayna, Rusya sınırı yakınlarında sadece 13 kilometre uzaklıkta Ukrayna sınırına yerlerden bahsediyoruz. Yani 13 kilometre Ukrayna sınırına, oradan aşağı karayolundan gittiğin zaman da 270-280 kilometre sonra direkt şeydesin, yani en Kiev'in en merkezindesin. Dnieper nehrinde direkt Ukrayna parlamentosunun önündesin. Yani oralardan çok yakın zaten. Şimdi şeylere, Maksar'daki resimlere baktığımız zaman güneyde diğer yani bir potansiyel giriş noktası da Karadeniz'den, Kırım üzerinden vesaire oralardan çıkartma noktaları. Oralardaki birliklerin çok dolu olmadığını görüyoruz. Şimdi Rusya Kazakistan'da operasyon yaptı. Şimdi Belarus'a tatbikata gidiyor vesaire. Yerdeki malzeme, yerdeki olan insan sayısından daha fazla. Bu bize neyi gösteriyor? Daha da insan getirecek büyük ihtimalle gösteriyor. Yani yerde şu anda 100 bin kişi var ama belki bir 30-40 bin kişilik ekstra tanklar vesaire var. Şimdi bir de hava koşulları da çok çok sert. Tabii ki orada böyle aylarca, haftalarca çadırlarda, yani oradaki her şey sahaya uygun şu anda kurulmuş geçici malzemeler. Oralarda kalmak da tabii ki çok zor olabilir. Artı bu şeyde de ilgisini çekmişti. Türkiye'deki daha Rusya yanlısı, yani direkt Rus devletinin parçası olan hesaplardan gelen tweetlerde vesaire. Luhansk, Donetsk'te de 20-25 bin kişilik daha bir ekstra bir gücü daha var. Yani şu anda 120-125 bin kişilik bir güç var. Ve bunu da zaten şeyde de, mahkeme kayıtlarında da görmüştük. Rusya E-Devleti'nden bir haber olarak, bir gazeteden vesaire değil. Orada çıkan bir haberde, orada çıkan bir mahkeme kaydının sonucunda. Bunu tekrar olarak söyleyelim. Gazeteden değil. Rusya E-Devleti sitesinden. Şimdi yani bu tatbikat bitince Çin'in olimpiyatların bitme tarihi 21. Bu tatbikat da o zamanlarda bitecek. Aynı zamanda Belarus'ta da Şubat ayının sonunda çok önemli, Belarus'un yönetim tarzını tamamen değiştirecek bir referandum düzenleniyor. Bu referandum da esasen çok ilginç. Referandum daha Belarus'u daha Kazakistan gibi yapacaktı, böyle yönetim değişikliği falan, ama şimdi o metodun da esasen başarısız olduğu tam olarak ortaya çıktı. Şimdi yani Lukashenko kendisini farklı bir şekilde pozisyonla almaya vesaire yönlendirmeye çalışıyordu ama ya öyle olaylar olabilir ki o referandum bir şekilde yani Rusya'ya daha da yakınlaşma referandumu haline gelebilir. Eğer zaten Belarus'tan girerse Rusya, o da apayrı bir dünyanın kapılarını açıyor anlamına gelir. Belarus da bu olayın içine karışır. Belarus da o zaman büyük yaptırımlar altına girecek anlamına gelir. Ama zaten yani Belarus izin veriyorsa Rusya'nın kendi topraklarının Ukrayna'ya girmesine, zaten o zaman gerçekten Belarus Rusya'yla birleşmeye karar verdi. Yani Lukashenko rejimi Rusya ile birleşmeye karar verdi anlamına geliyor demek bu. Şeyde ilk hani burada bunlar daha senin uzmanlık alanına giriyor. Belki ilk defa olaraktan o kadar çok S-400 vesaire de getirdi ki o kuzeydeki yerlere bu Belarus'la yapacağı tatbikat için. Hani bir ilk hava saldırısı, daha Amerikan tipi bir saldırı. Yani Kiev'e doğru, oralardan Kiev'e doğru gelmesi çok kolay olduğu için hava saldırıları vesaire de düzenleyebilir. Bunlar da psikolojik bir savaşın parçası olaraktan. Ama şu anda bence Rusya'nın yani burada neden endişelenecek bir durum var? Bütün bunları anlattıktan sonra. O kadar çok silah yığıldı ki ve o kadar Ukrayna'da esasında bu Putin'in yaptığı belki konuşmaların hatasından veya bunu böyle bir kendisine pozisyon almak istiyor. Onu bilmiyoruz. Ukrayna'ya o kadar çok silah yardımı yapıyor ki şu an askeri operasyon yapmanın son fırsatı olabilir. Bak 2014'teki Ukrayna'ya göre şu anki Ukrayna ordusu çok daha iyi durumda. Yani 2 yıl sonra, 3 yıl sonra daha da iyi olacak ve daha çok TB2'si olacak. Belki ada sınıfı korveti olacak. Ve bence bunu da ben mesela Işın'la yaptığım programlarda Putin'in kafasından geçen diğer şeylerden biri bu TB2'ler. Bak bunları gördük biz değil mi? Yani gene yerdeki Rus hedeflerini başarıyla vururken gördük. Rus, Sovyet coğrafyasında ilk defa olaraktan Rus malaçların vurulduğu yerler Karabağ'dı. İlk defa olarak. Evet. Daha önce Sovyetler Birliği'nin orijinal sınırları içinde başka hiçbir devlet operasyon yapmamıştı. Yani ilk hani bir şey var ya böyle, bu tabii şimdi çok askeri tarafını geçiyorum ama tek Rus uçağını düşüren NATO üyesi Türkiye deniyor vesaire. Burada da yani Sovyet coğrafyasında tek bu askeri operasyon yapan, bunlar da var kafasında. Yani tabii Amerikalılar da silah verecek, Kanadalılar da verecek. O yüzden eğer kendi iç siyaseti gereği bir operasyon yapacaksa o operasyonu yapmanın vakti şu an. Bunu yani bir yıl sonra bu operasyon yapamayabilir. Eğer mesela Ukraynalıların orta menzilli füzesi olsa Ruslar öyle 13 kilometre ötede kamp falan kuramayacaklar değil mi? Sen bunları benden çok daha iyi bilirsin. Yok çünkü şu anda.
Evet. Sanıyorum süremizin sonuna geldik. Ben bir iki şey ekleyeyim ve programı kapatayım izin verirsen. Bir tanesi bu olimpiyat bağlantısı ilginç. Kırım'ın işgaline giden süreçte Soçi olimpiyatlarının hemen ardından başlamıştı. Yani Rusya olimpiyatların bitmesini beklemişti. Dolayısıyla hani Çin'in ev sahipliği yaptığı kış olimpiyatları bittikten sonra böyle bir hamle gelirse enteresan olur. İkincisi de Ukrayna, Belarus'un ve Kazakistan'ın statüsü. Belki hani soğuk savaş çalışanlar bilecek ama Sovyetler Birliği ortadan kalktığında nükleer silahlar bu dört ülkede kaldı. Yani Belarus, Ukrayna, Rusya ve Kazakistan. Kazakistan, Belarus ve Ukrayna gönüllü olarak bu silahları Rusya'ya devrettiler. Ve hani uluslararası toplumun da Ukrayna'ya böyle bir borcu var. Çünkü Ukrayna'nın elinde o Rusya'dan kalan nükleer silahların bir bölümü olsa bugün bunları konuşuyor olmazdık muhtemelen. Bu aslında nükleer silahların yayılmasını dert edenler için de dikkate alınması gereken bir örnek. Yani siz nükleer silahlardan vazgeçtiğiniz anda dış saldırılara daha duyarlı hale geliyorsanız başka ülkeleri nükleer silah edinmeden caydırmak, onları nükleer silah etmemeye ikna etmek biraz daha, hatta çok daha zor olacaktır diyorum. Bir konumuz daha vardı ama sanıyorum süremiz ona
onu çok çok ya, o sadece bir iki dakika, onu da göstereyim.
Navalny peki.
Evet, Navalny'nin neden yani bu kadar Putin ve Putin taraftarlarının nefretini çektiği
ve hapisteki önce ilk yılı değil mi?
Evet de. Bravo. Evet. Bu gelencikte Putin'in inanılmaz sarayının resimleri ortaya çıkmış. Bak burada bütün böyle her şeyin üzerine daha önce gösterdiği bütün her şeyi anlatmıştı ve bir bilgisayar grafiği olarak görmüştük bunları. Şimdi gerçekten resimler, gerçek resimler olarak görüyoruz. Burada işte Rusya İmparatorluk şeyi var. Burada işte şandalyeler vesaire var. Havuzu vesaire dev ve içinde kendi buz hokeyi sahası var. Ve bu da en can alıcı noktalardan biri. Böyle bir özel hukka, böyle nargile, daha doğu temalı nargile ve hani şey pole dancing kısmı da arkada sahada daha karanlık olan tarafta. Böyle bir oryantal pole dancing kısmı da inşa edilmiş. Evet, yani burada bambaşka
şark bir köşesi derlerdi benim gençliğimde. Böyle evlerde böyle yerler vardı, derme çatma. Bir adeta bir şark köşesi.
Evet, tırnak şark, içinde. Pole dancer'lı şark köşesi. Evet, yani burada neden hani Putin'in böyle hani böyle öyle hani bu Sovyetler Birliği'nin kuruluşunun 100. yılı, 400 yıllık Rusya İmparatorluğu'nun geri gelişi için kartalların oraya konması vesaire esasında normalde normal orta sınıf, çok çalışkın, çok eğitimli Rus orta sınıfı, evet acaba işte bu önümdeki yılı nasıl geçireceğim, acaba Covid'den ölecek miyim vesaire diye merak ederken o 400 yıllık Rus İmparatorluğu paketine sarmalanmış küçük bir grup Rusya'nın doğal zenginliklerinden nasıl yaşadığını ortaya çıkardığı için de önemli. O yüzden de yani geçmişi vesaire, geçmişindeki şaibeli olaylar sürekli gündeme getiriliyor. Hayat siyah beyaz değil. Evet, Navalny çok normal, dümdüz bir insan olmayabilir. Ama bu, onların hiçbirinin bu inanılmaz, akıl almaz, dünyanın en büyük yolsuzluk operasyonlarından birini ortaya çıkarmadığı anlamına da gelmiyor.
Bu debdebe içinde yaşarlardı derlerdi ya, yani bizim şey tarih kitaplarımızda şaşa ve debdebe, evet, herhalde onun örneği. Evet, işte, hani Mali'yi de konuşacak mıyız yoksa onu
artık haftaya, başkası. Çok uzun oldu.
Peki, evet. O zaman bu hafta sözü bir hayli uzattık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıkla kalın. Kendinize dikkat edin. Daha sert bir hava bekliyor galiba bizi pazartesi günü. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz.
Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.